Ayrım 15, Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği, Profesör Doktor İbrahim Atalay. Sayfa 248. Osmanlı Devleti köy ve kasaba halkının istedikleri başka yörelere yerleşmelerini engellemekteydi. Ancak asayişin yeteri kadar sağlanamaması nedeniyle bazı köylüler topraklarını terk ederek dağlık alanlara çekilmişler, bazıları da şehir ve kasabalara göç etmiştir. Nitekim Maraş, Sivas, Karaman eyaletlerinde bulunan yüzlerce ve hatta daha fazla köyün sahipsiz ve terk edilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumu belirten şu ifade kullanılmıştır. 100 senedir hali boş ve haraptır. 50 senedir hali ve haraptır veya Celali fetretinde harap olmuştur. Yine bu dönemlerde Anadolu'da zaman zaman şiddetli kuraklığın olması da kırsal alanlardan göçe neden olduğu gibi başta Celali isyanları olmak üzere bir takım isyan, yağma ve soygunları da teşvik etmiştir. Mesela 1873-1874 yıllarında meydana gelen şiddetli kuraklık döneminde Keskin Ankara'da büyükbaş hayvanların büyük bölümü, koyunların tamamına yakını telef olmuş, 52 bin civarındaki nüfusun 7 bini göçmüş ve 20 bin dolayında insan hayatını kaybetmiştir. Kastamonu, Ankara ve Kayseri eyaletlerinde 150 bin insan ölmüş, 100 bin baş hayvan telef olmuştur. Bütün bu olaylar nüfusun dağılmasını, kırsal alanlarda ve özellikle dağlık kesimlerde 3-5 evden ibaret olan küçük yerleşme birimlerini doğurmuştur. Böylece kırsal yerleşmelerde geniş ölçüde bir dağılma meydana gelmiştir. 19. yüzyılda Kafkasya, Kırım ve Balkanlardan gelen göçmenlerin yerleştirilmesiyle kırsal yerleşmelerin sayısı artmış, boş alanlar tarıma açılmıştır. Osmanlı Devleti'nin yükselme devrinde bugünkü ülkemiz sınırları içerisinde kalan topraklarda şehir yerleşmelerinde ve şehir hayatında önemli gelişmeler olmuştur. Bunun yanında Osmanlılar ele geçirdikleri diğer ülkelerde de yol, köprü, imaret yaparak bayındırlaşma faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. Selçuklular döneminde kurulan şehirlerde Osmanlılar döneminde de imar çalışmaları sürmüş, yol, köprü yapım faaliyetleri devam etmiştir. Özellikle Mimar Sinan ve kalfaları tarafından köprü, cami, çeşme ve çarşılar inşa edilmiştir. İstanbul, Edirne, Bursa, Manisa, Amasya başta olmak üzere çok sayıda şehrimiz bayındırlaştırılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra özellikle şehir yerleşmelerinde köklü değişmeler meydana gelmiştir. 1950'li yıllardan itibaren ilerlemeye başlayan sanayi, ticaret, turizm gibi faaliyetlerle şehirlerin fonksiyonları artmış, yerleşme dokularında önemli değişmeler olmuştur. Son yıllarda şehirlerde yaşayan nüfus, kırlarda yaşayan nüfusu aşmıştır. Buraya kadar yapılan açıklamalardan şu sonuçlara ulaşabiliriz. 1. Anadolu'da tarihin ilk çağlarına yakın yıllara kadar olan dönemde arazinin doğal kaynaklarına dayalı olan yerleşmeler kurulmuştur. Bu yerleşmelerdeki halkın geçimi büyük ölçüde tarım ve hayvancılığa dayanmaktaydı. 2. Geçim kaynakları genellikle hayvancılığa dayanan konar göçer toplumlar daha çok dağlık alanlarda yerleşmişlerdir. Bunlar yazın yüksekte olan yaylalara, kışın ise alçak sahalara göç etmişlerdir. 3. Anadolu hayat tarzları, kısaca kültürleri farklı olan çeşitli kavim ve milletlerin yerleşme sahası olmuş ve yerleşme ile araziden faydalanmada farklı sistemler ortaya çıkmıştır. 4. Anadolu'da şehir yerleşmelerinin gelişmesi önemli ölçüde Selçuklular döneminde başlamıştır. Özellikle bu dönemde şehirlerin kendine özgü olan ticaret, zanaat ve sanatla ilgili fonksiyonlar gelişme göstermiştir. 5. Osmanlılar döneminde başta İstanbul olmak üzere Bursa, Edirne gibi şehirlerde önemli gelişmeler olmuş, şehirler Osmanlılara özgü sanat eserleriyle süslenmiştir. 6. Osmanlı Devleti'nin son döneminde tarımsal arazileri işletmekle yükümlü olanların köylülerden fazla vergi almaları, zaman zaman isyanların çıkmasına, kır nüfusunun yer yer dağılmasına ve dağınık yerleşmelerin artmasına neden olmuştur. 2. Türkiye'de yerleşme şekilleri. Türkiye'de yerleşmeler iki ana grup altında toplanmaktadır. Bunlar kır ve şehir yerleşmeleridir. 2-1 kır yerleşmeleri. Kır yerleşmeleri, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin birlikte yapıldığı ya da birinin diğerine göre ön plana çıktığı yerleşmelerdir. Bu yerleşmelerde genel olarak nüfus azdır ve çoğu kez birkaç yüz kişi ile birkaç bin kişi arasında değişmektedir. Kır yerleşmelerinde nüfusun az olması bu sahalardaki kaynakların yetersizliğinden ileri gelmektedir. Kır yerleşmelerinin özelliklerini doğal çevre ile insanların kültürel ve ekonomik yapıları tayin etmektedir. Mesela hayvancılık ekonomisinin etkin olduğu engebeli alanlarda ve kurak bölgelerde devamlı olmayan kır yerleşmelerine rastlanır. Çünkü insanlar hayvanlarını otlatmak için sürekli dolaşmak zorundadır. Buna karşılık tarımın hakim olduğu bölgelerde devamlı ve toplu yerleşmeler görülür. Ülkemizdeki kırsal alanlarda devamlı ve geçici olmak üzere iki farklı kır yerleşme tipi mevcuttur. Devamlı kırsal yerleşmeleri köyler ve köylere bağlı mahalleler oluşturur. Çoğunlukla yaz döneminde yerleştirilen geçici yerleşme tipleri mezra, kom, oba, yaylak, kışlak olarak adlandırılır. 2-1-1 köy altı yerleşmeleri. Köy altı iskan şekli bir köyü oluşturamayacak kadar küçük olan bir yerleşme birimidir. Bu yerleşmeler çoğunlukla bir veya birkaç evden başlar. Onlarca evin bir arada bulunduğu mahalleye kadar çıkar. Başka bir anlatımla köy altı yerleşmeleri çoğunlukla birkaç evin bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Köy altı yerleşmelerinde tek ev ve eklentisini oluşturan iskan çekirdeği şöyle meydana gelmiştir. 1. Baba ocağından ayrılan yeni bir ailenin iskanı. 2. Aileler arasındaki huzursuzluk ve geçimsizlik sonucu meydana gelen kopmalar. 3. Yeterli tarım topraklarının olmaması gibi ekonomik nedenlerle bir ailenin bulunduğu sahadan ayrılarak kendine uygun olan bir alanı seçmesi. 4. Bahçe tarımına bağlı olarak evlerin bahçe içerisine veya kenarına taşınması. 5. Devlete ait topraklarda özellikle orman alanlarında arazi kazanmaya yönelik nakiller. Birkaç ev ve eklentisi şeklinde olan iskan grupları ise göçebe veya gurbetçi bir ailenin toprağa yerleşmesi, tek ev ve eklentilerinin yanına nüfus artışı ile birlikte yeni evlerin inşa edilmesi sonucu meydana gelmektedir. Başka bir ifadeyle iskan grubu bir ailenin üremesi sonucunda oluşmaktadır. Mahalle. Köy altı iskan şekli ile köy arasındadır. Bu yerleşme birimi çoğu kez iskan çekirdeği ve küçük iskan gruplarının birleşmesinden meydana gelmiştir. Mahalle, aynı kökten gelen akrabaların bir araya toplanmasından, sosyal ve ekonomik bağlar ve karşılıklı dayanışma sonucu bir araya ailelerin birleşmesinden de oluşmuştur. Mahalleler, gerek işgal ettiği mekan, gerekse hane sayısı açısından çok değişik özellikler gösterir. Şöyle ki, bazı mahalleler petek şeklindedir. Bazıları da küçük gruplar halindedir. Bazı mahalleler 5-10 haneden, bazıları ise 20-30 haneden ibaret olabilir. Birkaç mahalle idari yönden köy çatısı altında bulunur. Özellikle okul, tüm mahallelerdeki çocukların gelebileceği uygun bir yere yapılmıştır. Diğer köy altı yerleşmeleri. Köy altı iskan şekilleri gösterdikleri fonksiyonlara göre sınıflandırmaya tabi tutulabilir. Bunlar çiftlik, kom, mezra, divan, oba, canik, yayla, dam, bağ evidir. Bu yerleşmelerde ekonomik faaliyetler de çok farklıdır. Bu tipteki köy altı iskan şekillerinin çoğu aynı zamanda geçici iskan ünitelerini de oluşturmaktadır. Bu köy altı iskan birimleri bölgelerimize göre de farklı isimler alır. Örneğin Batı Anadolu'da sadece hayvan beslemeye ve tarımsal faaliyetlere dayanan iskan ünitesi çiftliktir. Aynı amaçlı iskan ünitesine Doğu Anadolu'da kom denir. Aynı şekilde Karadeniz bölgesindeki canik ile Toroslar'da oba arasında fonksiyon açısından önemli bir fark yoktur. Bu gruptaki belli başlı yerleşme şekilleri ve özellikleri şöyledir. Çiftlik. Türkiye'nin her tarafında çiftliklere rastlanır. Ancak bunlar çoğunlukla Trakya, Batı Anadolu, Akdeniz ve İç Anadolu'da yer alır. Geniş bir arazi üzerine kurulan çiftlikte bazen hayvan beslenir, bazen hem hayvan beslenir hem de tarım yapılır. Bazen de sadece tarım yapılır. Bu sahalara mesken yapıldığı takdirde çiftlik yerleşmeleri ortaya çıkar. Önceleri yoğun olarak hayvan beslenen çiftliklerde günümüzde önemli ölçüde tarım yapılır. Yayla. Ülkemizde geçici yerleşme birimlerinden en tipik olanıdır. Yayla, yaz mevsiminde köy halkının hayvanlarını otlatmak için çıktıkları alandır. Yaylalar Doğu Anadolu'da 2000 metreden yüksek sahalarda bulunur. Toros Dağları'nda ise hem ormanlık alanlardaki düzlüklerde hem de ormanın üst sınırındaki otlak sahalarında görülür. İç Anadolu'da doğal bozkır sahasının üst kısımlarındaki platolarda yaylalara geçilir. Konya Ovası ile Tuz Gölü arasındaki Obruk platosu gibi. Yaylacılık faaliyetleri. Köy çevresinde hayvan otlatmaya uygun alanın yeterli olmamasının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Başka bir deyişle köyün dışındaki yüksek alanların ot potansiyelinden faydalanma işleri yaylacılık faaliyetlerini kaçınılmaz bir uğraş haline getirmiştir. Yayla, ikinci bir hayat veya geçim alanı olarak kırsal hayatın içine geçmiştir. İlkbahar sonundan itibaren hayvan otlatmak için yüksek sahalara çıkan aileler hem hayvanlarını otlatırlar hem de hayvansal ürünleri ilkel usullere göre değerlendirirler. Bazen de yaylanın uygun alanlarında küçük çapta tarım bile yaparlar. Bu aileler yaz sonu ve sonbahar başından itibaren hayvanlarıyla köy ve mahallelerine geri dönerler. Ülkemizde yaylacılık faaliyetlerinin yoğun olarak sürdürüldüğü Toros Dağları'nda çok sayıda yayla ve yayla yerleşmeleri kurulmuştur. Son yıllarda Toros Dağları'nda yayla yerleşmelerine ayrı bir önem verilmiştir. Mesela Mitisin, Zorkun, Nur Dağları'nda, Güzeloluk, Çamlıyayla, Bürücek ve Tekir, Orta Toroslar'da yaylaları, Akdeniz bölgesinde yaşayan halkın yaz sıcağından kurtulmak ve dinlenmek için geldikleri önemli merkezler haline gelmiştir. Nitekim Çamlıyayla, Bürücek ve Tekir yaylalarının nüfusu yazın 100 binin üzerine ulaşmaktadır. Karadeniz bölgesindeki yaylalarda hem hayvancılık yapılır hem de bazı tarım ürünleri, mısır, patates, fasulye yetiştirilir. Özellikle Karadeniz bölgesinde ormanın üst sınırına yakın ve ormanın üst kesimlerinde yaylalar bulunur. Bunların başında Giresun, Ordu, Rize yaylaları gelir. Sultanmurat, Kümbet, Perşembe gibi büyük yaylalarda haftanın belli günlerinde pazar kurulur. Yayla sakinleri bu pazarlara gelerek alışverişlerini yaparlar. Pazarların kurulduğu günlerde yaylalar çok canlanır. Bazen şenlikler, hatta festivaller, çeşitli yarışmalar düzenlenir. Büyük yaylalarda lokanta, bakkal, manav, berber, nalbant gibi yer aldığı bir çarşılar vardır. Yaylalardaki bu etkinlikler aynı zamanda ekoturizm açısından da önemlidir. Oba. Doğu Karadeniz, Ege, Güney Marmara bölümlerinde, Batı ve Güneydoğu Toros Dağları'nda geçimini hayvancılıkla sağlayan aile veya aşiretler bulunur. Bu aşiretler yaz başından itibaren hayvanlarını otlatmak amacıyla yaylalara çıkarak çadırlarda kalırlar. Ancak bu göçebe grupların bir bölümü toprağa yerleşik hale geçtiklerinden eski obalar özelliklerinden çok şey kaybetmiştir. Bugün obanın eski geleneksel karakterini koruduğu sahaların başında Doğu Karadeniz bölümü gelir. Buradaki göçerler kışın yerleşme alanları olan caniklerde kalırlar. Kom. Özellikle Doğu Anadolu'da yaygın olan hayvancılık faaliyetinin sonucu olarak doğmuş geçici yerleşmedir. Komlarda İskan'ın ağırlık merkezini genellikle taştan yapılmış olan basit evler ile bunun kenar ve çevresindeki ağıllar oluşturur. Komlarda iskan hayvancılık nedeniyle genellikle dağınık durumdadır. Kom alanları genellikle otlak veya çağır kuşağında yer almaktadır. Mezra. Hayvancılık ve tarımsal faaliyetlerin bir arada yürütüldüğü geçici iskan sahalarından biridir. Doğu ve kısmen de Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaygındır. Köy çevresindeki tarım ve otlak alanlarının dar olması, Doğu Anadolu'da mezraların kurulmasına ve gelişmesine neden olmuştur. Şöyle ki, ilkbahar sonuyla birlikte köy halkının çoğu bir taraftan hayvanlarını otlatmak, diğer taraftan da küçük çapta tarımsal faaliyette bulunmak amacıyla yüksek alanlara çıkarlar. Köylüler buradaki uygun alanlarda sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamak için tahıl ve bahçe tarımı yaparlar. Örneğin Tortum Gölü çevresinde her köyün birden fazla mezrası, bazı köylerin 9 adet vardır. Bu mezralarda dönüşümlü olarak tarım ve hayvancılık yapılmaktadır. Yani bir yıl tarıma alınan mezra sahası ikinci yıl otlatmaya açılmaktadır. 2.1.2 Köyler. Köy 1924'te çıkarılan 442 sayılı köy kanununa göre şöyle tarif edilir. Cami, okul, otlak, yaylak, baltalık orman gibi ortak malları bulunan ve toplu veya dağınık oturan insanların bağ, bahçe ve tarlaları ile birlikte oluşturdukları yerleşmedir. Köy, kırsal alanlardaki en önemli ve en yaygın olan bir yerleşme birimidir. Ülkemizde 36.699 köy ve kır kapsamında 672 bucak vardır. Köy yerleşmeleri deniz kenarı ile Batı Anadolu'da 1500 metrenin, Doğu Anadolu'da ise 2600 metrenin üzerine kadar olan sahalar arasında yer alır. Mesela Allahu Ekber dağlarının eteklerinde sadece hayvancılıkla geçimini temin eden köyler vardır. Köy yerleşmeleri ülkemizin bölge ve hatta yörelere göre çok farklı dokuda ve özelliktedir. Dağlık, engebeli alanlardaki köy yerleşmeleri çok dağınık ve seyrektir. Bu sahalarda birkaç yerleşme çekirdeğinden ibaret olan iskan üniteleri bir muhtarlık yönetiminde idare edilir. Bazı köylerin birden fazla ünitesi vardır. Bu durum daha çok tarımsal toprakların azlığından ileri gelmektedir. Köyler genellikle akarsu boylarında, dağ ile ovanın birleştiği yamaçların eteklerinde, vadilerin içlerinde, dağ yamaçlarının az eğimli sahalarında ve ovalarda su bulunan yerlerde kurulmuştur. Deniz kıyılarındaki köyler çoğunlukla kıyının biraz daha gerisinde yer alır. Daha ziyade balıkçılıkla geçimini temin eden köyler ise deniz kıyısında görülür. Köy halkının geçim tarzı köylerin kuruluş yerlerini önemli ölçüde etkilemiştir. Örneğin hayvancılığın hakim olduğu engebeli sahalarda köyler çok dağınık olmayıp çoğunlukla dağların yamaçlarında ve vadi içlerinde yer alır. Bazen tepelerin üzerindeki düzlüklerde bulunur. Buna karşılık ekonomisi tarıma bağlı olan köyler hem topludur hem de düzlük alanlarda yaygındır. Köy yerleşmeleri birkaç ev ve bunların eklentilerinden oluşan çok küçük iskan birimleriyle birkaç yüz evin bir araya gelmesinden meydana gelir. Ayrıca meskenlerin bir araya geliş biçimini oluşturduğu yerleşme tipleri de farklı durum gösterir. Bu durum yüzey şekli, gelenek ve görenekler tayin eder. Şöyle ki şekil yönünden köy yerleşmeleri küme, dağınık, dairemsi, elips, üçgenimsi biçimdedir. Dağınık yerleşmenin hakim olduğu Doğu Karadeniz bölümünde eğimli bir yamaç boyunca bazen tek, bazen de birkaç evden ibaret yerleşmeler görülür. Bu durum işlenecek toprağın son derece sınırlı olmasından ileri gelir. Yamaçta tarım yapılan sahanın içinde veya kenarında bir veya birkaç mesken bulunur. Tarlanın işlenmesi, bakımı ve korunması yönünden meskenin tarlanın kenarına yapılması bir bakıma zorunludur. Çünkü tarlaların birbirlerinden ayrı ve uzak mesafelerde bulunması ve çoğu kez toplu yerleşmeye uygun arazinin olmaması Karadeniz halkını ister istemez dağınık yerleşme tipine sevk etmiştir. Arazinin az engebeli olduğu Orta ve Batı Karadeniz bölümlerinde yerleşmelerin çoğunlukla toplu haldedir. Çok engebeli araziye sahip olan Toros Dağları'ndaki yerleşmelerin Karadeniz bölgesinin aksine toplu durumda olduğu görülür. Toros Dağları'ndaki köy yerleşmeleri tarım topraklarının bulunduğu büyük karstik çukurların kenarında yer alır. Burada tarım topraklarının sınırlı olması iskan sahalarının yamaçların eteklerinde kurulmasına neden olmuştur. Nitekim Orta ve Batı Toroslarda karst ovaları olarak bilinen polyelerin kenarlarında çok sayıda köylere rastlanır. Bunlara örnek olarak Akseki, Bucak, Burdur, Muğla, Günler civarındaki sahalar verilebilir. Köyler İç ve Doğu Anadolu ve hatta Ege bölgelerinde köyler suyun bulunduğu ve tarıma uygun arazinin bulunduğu özellikle dağ ile ovaların arasındaki eteklerde odaklaşmıştır. Buradaki yerleşmeler çoğunlukla topludur. Ancak Doğu Anadolu'nun engebeli dağlık alanlarında birbirine uzak olan ve fakat toplu biçimde küçük köylere rastlanır. Başka bir anlatımla tarım topraklarının dar olması, dağınık şekilde serpilmiş küçük köy ve mahallelerin kurulmasına neden olmuştur. Buna karşılık tarımsal alanların geniş olduğu sahalarda büyük toplu köylere geçilir. Kırsal yerleşmelerin sorunları. Bilindiği gibi kırsal yerleşme sadece bulunduğu ortamın tarım, orman ve ot potansiyelini değerlendiren ve bu potansiyele göre insan besleyen ve barındıran yerleşmelerdir. Buralarda çoğunlukla kapalı ekonomik sistem hakimdir. Özellikle engebeli alanlarda kurulan yerleşmelerde tarım arazisi yetersiz, ulaşım imkanları sınırlı olduğu için belli bir noktaya kadar gelişme gösterir. Artan nüfusu besleyecek geçim kaynakları olmadığı için göç mukadderdir. Böyle sahalara yol yapmak, elektrik getirmek, yeterli eğitim, öğretim ve sağlık hizmetleri vermek de kolay değildir. Bu nedenle köy belli bir düzeyin üzerinde gelişme gösteremez. Geleneksel kültür ve ekonomik düzenin varlığı devam eder. Kır yerleşmelerinin bulunduğu yerde kalkındırılması, halkın daha üretken duruma geçmesi kolay değildir. Bu nedenle gelişmiş ülkelerde sadece kırsal potansiyeli değerlendirici çalışmalar yapılarak teşvikler sağlanır. Halkın daha üst düzeyde öğretim görmesi, sağlık hizmetlerinden yararlanması, ulaşım, elektrik gibi altyapı hizmetlerinin sürekli yerine getirilmesi için birkaç köy birleştirilerek toplu köy sistemine geçilir. Gerçekten birkaç haneli köye elektrik, telefon vermek, okul yapmak ekonomik değildir. Başka bir anlatımla devlet imkanlarının bir bakıma israfıdır. Nitekim artan nüfusu besleyemeyen kırsal yerleşmelerde göç doğal bir olgu olarak başlamakta ve buradaki gençler daha iyi imkanlardan faydalanmak için şehirlere, tabiri uygun ise akın etmektedir. Nüfus azalması sonucu okullar kapanmakta, yapılan yatırımlar atıl kalmaktadır. Az sayıda öğrencinin eğitimden mahrum edilmemesi için birkaç köyün öğrencisi toplanarak taşımalı sistemle bir okulda öğretim görmektedir. Türkiye'de kır yerleşmelerinin genel özellikleri şunlardır. 1. Çok yakın yıllara kadar kır yerleşmeleri ve kırsal alanlarda yapılan üretim öndeydi. Nitekim 1927'de yapılan ilk nüfus sayımında kırsal alanlarda yaşayan nüfusumuz %80'ler dolayındaydı. 1980'li yılların başına kadar kırsal alanlarda yapılan üretim ekonomimizin bel kemiğini oluşturuyordu. İhracatımız da önemli ölçüde kırsal alanlarda üretilen tarımsal ürünlere dayanıyordu. 2. 36.699 köy ve 70.000 dolayında köy altı yerleşmesinin varlığı yerleşmelerin son derece dağınık olduğunu gösterir. 3. Dağınık ve düzensiz olan kırsal yerleşmeler ülkemizde yerleşme konusunda bir plan ve programın olmadığını gösterir. 4. Dağınık yerleşmelerin oluşmasında engebeli alanlardaki tarım topraklarının çok yetersiz oluşu etkili olmuştur. Kırsal alanlarda fazla nüfus artışı ister istemez aile göçünü doğurmuştur. Köyünden, mahallesinden ayrılan aileler yakın civarda uygun bir sahaya yerleşmişlerdir. 5. 1950'den itibaren tarımda makineleşmenin başlaması kırsal alanlarda üretimi arttırmıştır. İyi cins tohum ekimi, kimyasal gübre kullanımı ve sulanan alanların arttırılması da tarımsal verimin yükselmesini sağlamıştır. Bu durum kırsal alanlarda nüfusun hızla artmasına yol açmıştır. Artan nüfusun yeterli iş temin edilememesi kırsal alanlardan şehirlere doğru olan göçü hızlandırmıştır. 6. 1924 yılında çıkarılan 442 sayılı köy kanunu 4000 yıllık mülkiyet sistemini değiştirmiş ve köylüye özel mülkiyet hakkı tanınmıştır. Bu ise köy açısından büyük bir reform olarak tanımlanabilir. Ayrıca çeşitli hükümetlerce ismi değiştirilen ancak köye hizmet vermeyi esas alan bakanlık ve genel müdürlüklerin kurulması kırsal yerleşmelerin sorunlarını önemli ölçüde gidermiştir. Günümüzde hemen hemen yolu ve elektriği olmayan yerleşme birimi kalmamıştır. Bu olumlu gelişme kırsal yerleşmelerde geleneksel mesken yapımında köklü değişmeleri sağlamıştır. Ayrıca şehirde kullanılan her türlü ev eşyası köylerin büyük bir bölümünde de kullanılmaya başlanmıştır. Bunun yanında köyde üretilen çeşitli ürünler, el sanatları da değerlendirilmeye başlanmıştır. 7. Kırsal alanlardan göç yoluyla nüfusun azalması ve bunun sonucu olarak şehirlerde aşırı nüfus birikmesi, şehirlerin sorununu arttırmıştır. kırsal alanlardan yapılan göç kırların potansiyelini düşürmüştür. Kır yerleşmesinin haklı olarak cazibesini yitirmesi aslında önemli bir gelişmedir. Çünkü kırsal yerleşme sistemiyle çağdaş standartlarda gelişme mümkün değildir. Ancak kır potansiyelinin düşmemesi için merkez köyler, köy kentler kurulmaktadır. Buralarda atölye tipi sanayi geliştirilmekte ve kentteki imkanların çoğu sağlanmaktadır. 2-2 Şehirler. Şehir bir plana göre kurulmuş, on binlerce insan barındıran ve insanların geçiminde tarım dışı kaynakların hakim olduğu toplu ve en büyük yerleşme birimidir. Dünyada ilk şehirler ticari faaliyetlere göre kurulmuş, daha sonra askeri ve idari şehirler ortaya çıkmıştır. Sanayi inkılabı ile gerçek anlamda şehirler kurulmuştur. Günümüzde ticari, sanayi, turizm, kültür, idari fonksiyonların artması ve kırsal alanlardan gelen göçlerle büyük şehirler, metropol ve megapoller oluşmaya başlamıştır. Böylece şehir, kültürel, sosyal ve ekonomik yönden kırsal alanlardan çok fazla yerleşme birimidir. 2-2-1 Türkiye'de şehirlerin ortaya çıkışı. Türkiye'de şehirleşme tarihi dönemlere göre farklı bir seyir takip etmiş ve fonksiyonların yönünden de değişiklik karakterler göstermiştir. Bu nedenle Türkiye'de şehrin ortaya çıkışı ve gelişmesi iki ayrı döneme ayrılabilir. A. Selçuklu-Osmanlı döneminde şehirleşme. Anadolu topraklarında kasaba ve şehir yerleşmelerinin geçmişi M.Ö. yıllara kadar dayanır. İlk şehirlerin çoğunlukla kıyılarda deniz ticaretine dayandığı, iç kısımlarda ise önemli yolların güzergah ve kavşak noktaları üzerinde yer aldığı görülür. Nitekim İran kervan yolu üzerinde İsfahan, Tahran, Tiflis, Erzurum, Trabzon, Anadolu kervan güzergahı üzerinde Tokat, Ankara, Kastamonu, Sinop ve batıya doğru Adapazarı, İzmit, İstanbul, iç Anadolu kervan yolları üzerinde Niğde, Bor, Konya, Afyon, Uşak, Manisa, İzmir, güneyde Hicaz'a giden yol üzerinde Şam, Halep, Antep, Maraş, Malatya, Kayseri bulunmaktaydı. Ayrıca bu yerleşme merkezlerinin kendine özgü sanat ve yöresel ticaret özellikleri de vardı. Şehir, çevredeki yerleşmenin iktisadi faaliyetini denetleyen, çevredeki kaynaklara göre gelişen bir yerleşme birimi olmuştur. Ayrıca şehirler, toplumsal ve idari yönden de çevresini etkileyen bir merkez haline gelmiştir. Nitekim kırsal kesimden artan çeşitli ürünler şehirlerde işlenerek değerlendirilmiştir. Buna örnek olarak boyacılık, derecilik, dokumacılık ve marangozluk verilebilir. Küçük şehirler ise günümüzdeki Anadolu kasabalarında olduğu gibi çoğunlukla yöresel yol kavşaklarında kurulmuştur. Bunlar civardaki kırsal alanların ihtiyaçlarını gideren birer alışveriş merkezleri durumundaydı. Bu yerleşmeler küçük ölçüde nalbantlık, demircilik, dokumacılık gibi çoğu el emeği ve sanatının icra edildiği birkaç bin nüfusa sahip merkezler halindeydi. Anadolu'daki şehirlerin çoğunun temeli Anadolu Selçuklular tarafından atılmıştır. Yukarıda belirtildiği gibi bu şehirler ana yollar ve kavşaklar üzerinde yoğunlaşmıştır. Yol güzergahlarında hanlar, kervansaraylar, köprüler yapılmış, şehirlerin imarına ayrı bir önem verilmiştir. Günümüzdeki camilerin, kümbetlerin ve destenlerin bir bölümü Selçuklular ve Osmanlılar döneminde yapılmıştır. Şehirlerdeki küçük el sanatları, atölyeler çoğunlukla Selçuklular zamanında kurulup gelişmiştir. Osmanlı şehirlerinin mekan yapısında şehrin merkezinde bir çekirdek bölge, bu çekirdek bölgede cami, sancak beyi, konağı ve bedesten bulunmaktaydı. Şehrin merkezindeki büyük meydanın hemen etrafında da zanaatçılar ve esnafın bulunduğu çarşı vardı. Her sokağın bütün veya belli kesiminde saraçlar, kavaflar, sahaflar, yemeniciler ve bakırcılar bulunurdu. Ve bunlara göre de sokak isimlendirilirdi. Saman pazarı, hayvan pazarı şehrin çevre kesiminde yer alırdı. Şehir deniz kıyısında ise alışveriş sahaları limana yakın kesimde bulunurdu. Bu iş kesiminden sonra konut bölgesi yani mahalleler görülmekteydi. Şehrin merkezindeki çarşı ve pazarlar bu özelliklerinden dolayı isimlendirilmektedir. Yemeniciler, bakırcılar, dokumacılar, kalaycılar, zahireciler çarşısı gibi. bu isimler günümüzde de kullanılır. 15. ayrımın sonu, sayfa 257.